Severus ekranlarından herkese merhaba. Kur'an'ın yolunda programıyla karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Ramazan ayı boyunca birlikteydik efendim. Her gün bir cüzü konuştuk. Bugün de 30. cüzü konuşacağız. Ama hüzünlüyüz. Ramazan ayı bitti. İnşallah bir dahasına kavuşmak nasip olsun. Ramazan'daki o hali, Ramazan'ın kazanımlarını nasıl koruyacağız ve bayramda neler yapacağız, bunları da muhakkak konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Artık güle güle olacak bugün.
Hayır olsun bakalım. Umarım gönüllere dokunabilmişizdir. Umarım Kur'an'ın hakikatlerinden dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince kardeşlerimize bir kapı aralamışızdır, bir pencere sunabilmişizdir. Amacımız budur. Bütün Ramazan boyunca elbette her cüzden bir konu, birkaç konuyu anlatırken başka konulara da gene Kur'an içerisinde kalmak kaydıyla değinmeye gayret ettik. Niyetimiz hakkı ve hakikatı dillendirmek. Bunun ötesinde herhangi bir amacımız olmadı. Bugün de son cüzle alakalı birkaç konuya temas edip sözü bayrama getirmeyi hayal ediyoruz.
Umut
Bakalım
ediyoruz.
İnşallah.
İnşallah hocam, şimdi 30. cüz 78. sureden 114. sureye kadar kapsıyor. Aslında
evet.
İçinde o kadar önemli konu başlıkları var ki her ayet çok kıymetli. Her ayet üzerine çok düşünülmesi, idrak edilmesi, pratiğe geçirilmesi gereken derslerle ve bilgilerle dolu. Bir de çok fazla sure var 30.
Evet.
Cüzde. Tabii kısa sureler var ondan kaynaklı. Bunu da belirtelim. Şimdi ben bu sureden son saati konuşmak istiyorum sizinle. Naziat suresi 42. ve 46. ayet-i kerimelerin arasında. Buyurun.
Mealini oku istersen.
Hadi bakalım, başlayayım ben.
Ondan sonra ilaveler
artık 30
yapayım.
Gün boyunca biliyorum izleyicilerimiz düzenli olarak bizleri takip ettiler. Böyle bir metodoloji de geliştirdik. Yer yer ben de meallerini kıymetli hocamın Meal Tefsir kitabından, Kur'an Meal Tefsir kitabından faydalanarak aktarıyor oldum. Sana o son saatin demir atma zamanından soruyorlar.
Aha.
Sen onu nereden hatırlayabilirsin ki? Sonu yalnızca Rabbine aittir. Yani sonunun nihai bilgisi yalnızca Rabbine aittir. Sen sadece ondan, yani son saatten saygıyla korkanları uyarıcısın. Onu mahşeri gördükleri gün dünyada sanki bir yatsı vakti veya gündüzün kuşluğu kadar kalmış gibi olacaklar.
Evet.
Şimdi bir, sen son saati bilemezsin bilgisi var. İki, arada zamanın izafiliği var. Kabirlerde geçen vakitlerle ilgili. Sen onu nereden hatırlayabilirsin ki? Ne demek?
Mekkeli müşriklerin en çok sordukları sorulardan bir tanesi son saatin ne zaman olacağıydı ve bununla alay etmek için soruyorlardı. Ama bunu gerçekten merak edip ciddi bir soruya konu eden Müslümanlar da vardı. Kur'an-ı Kerim Naziat suresinin işte 42, 43, 44, 45, 46. ayetlerinde, tabi daha pek çok ayet-i kerimede bu konuya yer vererek diyor ki Allah-u Teala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Sana o son saatin demir atmasından soruyorlar.
Hı hı.
Hani gemilerin demir atması artık yolculuğun bitmesi anlamına geldiği için oradaki mürsa kelimesi çakmak, yani demir atmak anlamı söz konusu. Bu sistemin artık bittiğini ifade eden, bu hayatın artık sona erdiğini gösteren bir ifadedir bu demir atma ifadesi.
Burada soranı biliyor muyuz? Müşrikler mi yoksa iman edenlerin kastedildiği?
Mekke döneminde olduğu için bu sure, hele ki Mekke döneminin de ilk yıllarında geldiği için bunun muhtemelen Mekkeli müşrikler tarafından sorulma ihtimali yüksek. Rivayetlerde farklı isimler zikrediliyor. Ama Kur'an'da isim zikredilmediği için, isim verilmediği için biz isim üzerinde çok yürümeyelim. Nihayetinde hangi ismi söylesek bir garantimiz yok.
Hı hı.
Başka bir ihtimal daima devreye girebilir. Diyor, bunu çok sık soran Müslümanlara veya müşriklere cevaben Allah-u Teala diyor ki, "Fîme ente min zikrâha." Sen bunu nereden bileceksin? Yani bunun açılımı şu. Sen kim, onu bilmek kim? Allah-u Teala son saatin vaktini hiç kimseye bildirmemiştir. Araf suresi diye bir sure var, Kur'an'ın 7. suresi. O surede bir ayet-i kerime var. Bu vesileyle o ayeti mutlaka kardeşlerime hatırlatmak isterim.
Şey mi?
Uzun bir ayet.
Soruyu sorandan sorunun sorulduğu daha çok bilgili değil.
O hadis o. Mel mes'ulu anha bi'a'leme mine's-sa'ili. O hadis, Cibril hadisi diye bilinen bir hadis. Soru sorulan soruyu sorandan daha iyi bilmiyor ifadesi var ama o ayet değil, o hadis. Ben o hadisin aslında hani kaynağı ne olabiliri merak edince bu 187. ayeti Araf suresinin ve bir de Nazihat suresinin bu son grup ayetlerinin devrede olduğu düşüncesindeyim. Ayet-i kerime şöyle. Sen mi okursun, ben mi okuyayım?
Okuyayım.
Tamam.
Sana o son saatin demir atma zamanından soruyorlar.
De bu ki, aynı cümle.
Evet, aynısı. Tam olarak Nazihat suresinin 42. ayetinde de aynı cümle var. Evet. De ki onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır.
Bu şu demek. Bunu Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Arapça ifadede innema diye bir edat var. O innema edatı vurgu edatıdır. Bu sadece ve sadece Rabbimin katındadır. Başka hiç kimse bunu bilmiyor demektir. Peygamber dahil bunu Allah hiç kimseye bildirmemiştir.
Onun zamanını ondan başkası ortaya koyamaz.
Bitti.
O olay bütün ağırlığını göklerde ve yerde hissettirecektir.
Evet.
Son saat size ancak ve ancak ansızın, yani defaten gelecektir.
Evet. Şimdi böyle kıyametin alametleri diye böyle büyük alamet, orta alamet, küçük alamet filan sayıp duruyorlar. Diyorum ki kardeşim bunu söylüyorsun ama bak ayet diyor ki sadece burada değil başka ayetlerde de var. O size aniden gelecektir. Ya aniden gelmeyle nitelendirilen bir olayın alameti olabilir mi ya? Hı hı. Ne alameti varsa o anilik ortadan kalkar. O zaman aniden gelmiyor. Alametleri gelince peşinden de o geliyor olur. Dolayısıyla bu kıyamet alametleri diye anlatılan şeylerin esasında 3 tane boyutu olabilir. Biz hani bunu bitirelim. Bir ayet daha hatırlatacağım kardeşlerime. Bu noktada son derece belirleyici bir ayet-i kerime. Biz bunun aniden gelişi üzerinden zihnimizi şekillendirelim. Çünkü Peygamberimizin o anidenliği ifade eden çok güzel bir hadisi var. Diyor ki kendisine soru soran sahabilere diyor ki ene ve sa'a kehateyn, şöyle iki parmağını yan yana getiriyor. Diyor ki ben ve o son saat şöyle iki parmağım gibiyiz diyor.
O kadar da yakın.
O kadar yakın, aniden yani. Kimse bilmiyor. Her an kopabilir deyince çok yakında olabiliriz demektir. Hatta başka soran bir başka sahabiye de diyor ki sen ne zaman kopacağıyla ilgilenme. O son saat için ne hazırladın ona bak yani. Hazırlığın var mı ki yani? Diyelim ki şu gün olacak yani. Ne hazırladın? Onunla ilgilenmek daha doğru bir tavırdır demeye getirmiştir. Ve Peygamberimizin kıyametin yani son saatin aniden kopacağını ümmete iletmesi ondan isteniyor. O istenen ayetlerden biri de budur. Daha çarpıcı birkaç cümle daha var. Onları da kardeşlerim duysun.
Sanki sen onu bilebilirmişsin gibi sana soruyorlar. Yani galiba sen bilemezsin.
Tamam. Sana bunu sorup duruyorlar. Sen bunu bilemezsin ki yani. Sen bunu sanki biliyormuşsun gibi sana soruyorlar.
Sonra, de ki onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır.
Bitti.
Fakat insanların çoğu bilmez.
Evet.
İnsanların çoğunun bilmediği ne?
İşte o
çoğu bilmez deyince sanki bilen de var gibi anlamına gelmiyor mu?
Yok yok. İnsanların çoğu bu bilginin sadece Allah katında olduğunu bilmiyor
bilmez.
Yani. Başka şeyler
Galip
söylüyorlar.
Galip bilgisi olduğunu bilmiyor.
Evet, bilmiyor. Yani bunu sadece Allah'ın bildiğini ve bunu hiç kimseye bildirmediğini insanların çoğu bilmiyor. Şimdi bunu Peygamberimiz de bilemez diyorum ben. Niye? Çünkü ayetler var. Bize bu konuyu öğreten ayetler var. Diyor ki ayet-i kerime Enbiya suresinin 109. ayetinde diyor ki fe'in tevellev, eğer yüz çevirirlerse insanlar, fekul, de ki onlara, azentüküm ala sevain, ben size eşit olarak hepinize gerçeği hatırlattım, açıkladım. Ve in edri, ben bilmiyorum. E garibun en baidun ma tuadun. Size vaat edilen o son saatin, kıyametin, mahşerin yakın mı, uzak mı olduğunu ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedir diyor. Hala peygamberimiz onu biliyormuş gibi onun dilinden bir takım sunumlar yapıyorlar, kitaplar yazıyorlar filan, acayip bir şey. Sonra anlattıkları şeyler, benzerleri meydana gelince de, kıyamet de kopmayınca bu defa diyor ki bu demek ki o değilmiş. Öyle uyanıklık yapmanın bir alemi yok yani. Hepimizin görebileceğimiz bir şey diyeyim bari. İşte Mehdi gelecek, İsa gelecek diye onun üzerinden söylemler geliştiriyorlar. Bir Mehdi bir yerden çıkıyor. Şimdi Google'a yaz, bir sürü Mehdi çıkıyor oradan.
Yine çıkmış bu.
Herkes olarak çıkar. Herkes kendi beklediği türden bir Mehdi'ye fokuslanmış filan. Ya Mehdi diye, Kur'an-ı Kerim Mehdi diye bir şey söylemiyor. En son Mehdi, en son peygamberdir, Hazreti Muhammed'dir. Bu bizim Mehdi'miz, geldi zaten. Bundan sonra işin hidayete erdirilme boyutu vardır. Hidayete erdirilen herkes Allah'ın izniyle Mehdi'dir. Herhangi biri gelip de insanları koruyacak, kurtaracak filan. Bu nasıl bir inanıştır Allah aşkına yani? Bunlar Yusuf Suresi 103. ayeti hiç okumazlar mı? Yusuf Suresi 105. ayeti hiç okumazlar mı? Peygamberimizin yapamadığını bir başkası nasıl yapacak yani? Peygamberimiz sevdiğine hidayet edemez diye ayetler ifade buyururken,
konuştuk Ramazan boyunca, evet.
Başka nasıl başkalarını peygamberimizden daha hatırlı, daha bilgili, daha becerikliymiş gibi gösterme cümleleri kuruyorlar? Doğrusu ben bunu anlamış değilim. Bunu ifade edeyim kardeşlerime. Onu peygamberimizin bilemediğiyle ilgili başka ayetler de var. Hı hı. Ama sözü uzatmamak için diğer ayetleri söylemiyorum. Muhammed suresinin 18. ayeti var. 47. surenin 18. ayeti. Bence bu mesele orada bitiyor. Hı hı. Diyor ki orada Allah-u Teala, فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً.
Onlar, heh, o son saatin ansızın kendilerine gelmesinden başka ne bekliyorlar ki?
Evet. Yani bunlar başka ne bekliyorlar? Ve o ansızın gelecek. Sonra
elbette onun alametleri gelmiştir.
Gelmiştir. Bitti. Gelmiştir.
Gelecektir değil.
Değil yani. Hayır.
Gelmiştir.
Fakat ca'e.
Hadi bekleyin kıyametin alameti, gelecek,
hayır,
değil.
Yok öyle bir şey yok. Fakat ca'e, muhakkak ki gelmiştir. O kad edatı Arapçada pekiştirme anlamı veren bir edattır. Muhakkak ki gelmiştir. Onun bütün alametleri gelmiştir. Ki nedir? Hazreti İsa'nın peygamberimizden önceki son peygamber oluşu, Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu ve nihayet onunla beraber vahyin indirilmiş olması alametler olarak bunlar. Bundan sonra artık kıyametin kopmasının ansızın gerçekleşmesi vardır. Başkaca herhangi bir şey söz konusu değildir. Ayetler, İşte Zuhruf suresi 61. ayeti yanlış yorumluyorlar. İşte ne bileyim, Taha suresinin bir ayeti var. Bir de ona kısaca, tamam, kısaca değineyim. Değinmezsem eksik kalır. Taha suresinde diyor ki 15. ayet, İnne saate atiyetun. O son saat mutlaka gelicidir. Gelecektir diyor Allah-u Teala. Ekâdü uhfîhâ. Onun gizliliğini neredeyse kaldıracağım. Yani neredeyse kopacak ya da onu neredeyse kendime bile gizleyeceğim. Yani o kadar gizli bir bilgidir ki Rabbimiz onu kimseyle paylaşmamıştır. Peygamberimize de sen onu nereden bileceksin ki? Onu bilmek kim, sen kim? Bunu Allah hiç kimseyle paylaşmadığını ifade etmesine rağmen insanların bu bilgi sanki herkesle paylaşılmış gibi böyle bilgiler aktarılmasını gerçekten hiç anlayamıyorum. Bunun nasıl Kur'an'a aykırı bir yolculuk olduğunu da kardeşlerimin bir kez daha düşünmesini onlardan istirham ediyorum.
Evet, bu mesele aslında çok derin. Başlı başına müstakil, evet, 2-3 saatlik bir program yapılması gereken bir konu ki bununla ilgili programlar da yapmıştık. Hocam şimdi, evet, aslında biraz hüzünlüyüz. Ramazan ayı bitti. Artık, evet, Allah bir dahasına da eriştirsin inşallah, inşallah diyeceğim. Ama ilk bölümde de konuşmuştuk. Yani 11 ayın bir irade programı olabilir
gelecek
Ramazan
11
aslında. Gelecek 11 ayın. Evet, bu ay artık hani oruçtan nefsimizi terbiye edip ibadetlerimize ağırlık verip bazı işte hani bunu yapacağım bunu yapmayacağım deyip bazı konularda irade göstermek üzere bir yola koyulduğumuz bir ay. Peki bu ayın kazanımlarını nasıl koruyacağız? Bu 11 ayda bunu sürdürmek için neler yapmak gerekiyor?
Bu ayın ne anlam ifade ettiğini işte ay boyunca yüzlerce insan anlatmaya gayret etti. Biz de onlardan biri olarak bir çaba içerisine girdik. Dedik ki Ramazan ayı insanın bedenini geri çekip ruhunu öne sürdüğü, beden beslenmesini biraz zayıflatıp ruhunun güçlenmesini sağlayacak bir eğitim ayı, bir kamp ayı olsun diye öyle tarif etmeye gayret ettik. Ben öteden beri bütün ibadetlerin esasında insanın ibadetini yaptığı dönemden sonrasını ilgilendiren bir boyutu olduğunu söyledim, durdum. Yani aslında Ramazan zaman olarak işte bu bir aylık dönemdir ama Ramazan'ın etkisi bayramda başlar. Yani namaz mesela aslında selam verdikten sonra başlar. Yani sen namaz kılıyorsun da namaz seni kılabiliyor mu? Veya sen oruç tutuyorsun da oruç seni tutabiliyor mu? Tutamıyor. Niye? Yakalayamıyor ki seni yani. Nasıl tutsun? Yani oruca paralel bir hayat yaşayınca insanlar ister istemez Ramazan'da kazanılması arzu edilen asıl değerlerin maalesef kazanılmadığı görülüyor. Peygamberimizin oruçla, Ramazan'la alakalı çok nefis tespitleri var. Dönem ay boyunca kardeşlerim bunları elbet duymuşlardır. Ben son program itibariyle bir daha söyleyeyim. Mesela diyor ki as-savmu cünnetün. Yani oruç bir kalkandır. Yani sizi korur. Kalkan sizi geçmişteki bir işten korumaz. Şu anda sizi korur ve gelecekte korur. Orucun bizi koruması sadece oruç tuttuğumuz anla sınırlı bırakılmamalı, onun geleceğe yönelik bir tarafının olduğuna, bir öyle bir boyutunun olduğuna dikkat çekilmelidir. Bir bu hadis var, çok kıymetli. Bir hadis daha var, orada da diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, "Men lem yeda kavle zuri vel amele bih feleyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şerabehu." Yani kim yalan sözü ve yalan üzere bir hayat yaşamayı terk etmezse onun aç ya da susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani oruç sizin bir kimliğiniz olsun istenir. Yani onun amacı sizi Ramazan Müslümanı yapmak. Yani sadece Ramazan'da kazandığınız değerleri Ramazan sonrasına aktarmanızı becermektir. Bir hayat biçimi size öğretir. Farkındalık kazanmanızı ister. Bu bedenen açlığı tanımamızı sağladığı gibi açların farkına varmamızı da sağlamayı hedefleyen bir tarafı vardır beden olarak. Ama ruh olarak Ramazan'ın asıl bize kazandırmayı hedeflediği şey ruhumuzun vahiy ile donanımlı hale getirilmesini sağlamaktır. Biz Ramazan boyunca her gün bir cüzden o güne mütenasip olan bir cüzden belli konu başlıklarını kardeşlerimize aktarmaya çalıştık. Sadece bizimki bir bal çalmaktır insanların ağzına. Yoksa böyle yarım saatlik programda bir cüzün değil tamamını anlatmak.
Tabii.
Bir cüzün bir ayeti bile anlatılamaz yarım saatte. Ama nedir? Biz bu kitabın bir defa anlaşılabilir olduğunu ortaya koymaya gayret ettik. Hani ara ara sizin mealden okumanızı istedik. Şunun için yani bu anlattıklarımız mealde de yazılan, tefsirde de yazılan şeyler, bu itibarla siz de okursanız anlarsınız. Bolca Ramazan başından beri dedik ki meal okuyun, Kur'an'ı anlayarak okuyun, tefsir okuyun. Bir tane meal değil, birden çok meal okuyun, karşılaştırmalı okuyun, not tutarak okuyun. Mümkünse iniş sırasını takip ederek de okuyun ama illa bir Kur'an gündeminiz olsun. Maksadımız şu: Ramazan'da kazanacağınız Kur'an'la ilgili meşguliyet alışkanlıklarınızı Ramazan sonrası 11 aya yaymaya gayret edin. Bu Kur'an'la irtibatımızı sıcak tutmanın bize sağlayacağı kıymetli bir örneğini oluşturur. Diğer davranışlarda da öyle. Yani hani Ramazan'da insanlara ikramlarda bulundular. Tamam. Ramazan'da aç olan adam Ramazan'dan sonra da aç. Fakirse o gene aç. Gene yoksulsa yoksulluğu devam ediyor. Burada kazandığımız kıymetli değerleri Ramazan sonrasına taşırmak mecburiyetindeyiz. Ancak o zaman Ramazan'ın ruhuna uygun bir iş yapmış oluruz. Ancak öyle bir duyarlılık bizim kimliğimiz olmayı sağlar ve böylece Ramazan'ın bir kamp ibadeti, bir kamp dönemi, bir antrenman dönemi olduğunu ve yaşayacağımız 11 ayı daha düzgün nasıl yaşayabileceğimizi burada kazandığımız değerlerle ortaya koyabileceğimiz bir alışkanlık kazanma dönemi olduğunu vurgularız ve böyle giderse Ramazan'dan alınması gereken dersler alınmış olur diye Ramazan'ın etkisi Ramazan'dan sonra belli olur. Hani Ramazan bizden memnun mudur acaba diye, Ramazan'ın bizden memnun olup olmadığı Ramazan'dan sonra ne yapıp ettiğinize bağlıdır. Eğer Ramazan'daki değerlerinizi Ramazan sonrasına aktarmıyorsunuz, Ramazan'da Müslümanlık sizin hayatınızda görünür. Ramazan'dan sonra Müslümanlığı gene başkalarına terk etmiş olursunuz. Ben Ramazan Müslümanı ifadesini sıklıkla kullanıyorum. Şunun için, Ramazan Müslümanı olmak demek, Ramazan'da kazandığınız değerleri Ramazan'ın ötesine taşırmayı başarmanız demektir. Sadakaysa sadakayı, zekatsa zekatı, infaksa infakı, Kur'an okuma gündemi ise Kur'an okuma gündemini, garibanlarla ilgilenmekse onu, efendim kendinizi haramlara karşı tutma noktasındaki bir duyarlılıksa o duyarlılığı ortaya koymaya gayret etmek, Ramazan'ın bizden beklentisini Ramazan sonrasına taşımayı sağlayacaktır diye özetleyebilir.
Peki hocam, mesela oruçlarımızı tutamadık. Eksik oruçlarımız var. Ne yapacağız? Bunun hani para falan ödüyoruz ya, bizim yerimize tutsunlar diye.
Yok yok, bizim yerimize tutsun diye bir para ödemiyoruz. Yok
yani, öyle bir şey. Yani tabii ödemiyoruz da, öyle olduğunu da söyleyenler oluyor. Ya da mesela para ödüyoruz günlük.
Ha, fidye.
Fidye ödüyoruz ama yine de o borçlarımızı tutmamız gerekiyor değil mi?
Yok. Eğer eğer tutamadığımız oruçlar varsa bir mazeretten dolayı, ama ciddi bir mazeretten dolayı tutamadığımız
mesela
oruçlar varsa.
Mesela seferi olursak.
Mesela yolculuk halinde, mesela hasta olabilir insan. Geçici hastalık söz konusudur. Geçici
ya da hamilelik olabilir.
Olabilir. İşte hastalıktan kastım onu da kapsıyor. Mesela diyelim ki çok kiloludur bir adam. Yani açlığa dayanamıyor. Evet, şeklen bir hastalık görünmüyor ama düşünün ki diyelim ki vücut hani insülin direnci işte bazen çok felaket düşebiliyor. İnsan takatten kesiliyor. Böyle perişan bir hale dönüşebiliyor. Bir hastalık var ama geçici. Eğer geçici bir hastalıktan dolayı oruç tutamamışsa ya da çok yorucu bir yolculuktan dolayı oruç tutamamışsa, ki ben o yolculukların bugün yapılan yolculukları içerdiği kanaatinde değilim.
Deve sırtındaki yolculuklar.
Evet, o günkü yolculuklarla bugünküleri karıştırmak, öyle lüks arabalara, bilmem kaç milyonluk arabaya binip de ben bugün arabada yolculuk yapıyorum, seferiyim deyip de oruçtan kaçmayı hiç dürüstçe bulmuyorum. Onu ifade edeyim. Ama ne olursa olsun yine de seferilik durumu varsa, hastalık durumu varsa, insanlar tutamadıkları oruçların kaç günse o günü Ramazan'dan sonra tamamlamalıdırlar. Bu Bakara suresi 184 ve 185. ayetlerde açıkça beyan ediliyor. Yani burada tartışılacak bir taraf yok. Ama bazen şöyle olabilir. Yani tutamayacaksınız. Yani devamlı bir hastalığınız vardır. Mesela kronik şeker hastaları oruç tutamazlar. Niye? Gün içerisinde sürekli beslenmeleri gerekiyor. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar fidye verirler işte. Tutamadıkları oruçlarla ilgili her gün bir günlük gıda ihtiyacı neyse kendisinin, o gıda ihtiyacını karşılayacak bir miktarı bir garibana, bir fakire verirler. Onların gıdalanmasını temin etmek üzere. Ama tutabilir mi, tutamaz mı acaba? Hastalık, hani bazen diyor ki oruç tutuyorum çok başım ağrıyor. Ağrır tabii zaten. Yani bu açlık insanın başını ağrıtırır. Bu zaten onu sana hatırlatmak içindir.
Zahmetsiz rahmet olmuyor.
He, o yani oruçtan dolayı başa gelen işte bu sağlık sorunları eğer çok ciddi boyutlarda değilse onlar orucun bir parçasıdır zaten. O oruç o halde tutulmalıdır. Bazen işte böyle çok zayıftır adam mesela. Çok takatsizdir, mecalsizdir böyle. Ya da çok kiloludur filan. Tutsa mı tutmasa mı diye bir sağlık sorunu. Bunların cevabını hocalara soruyorlar. Bu hocanın cevap vereceği bir konu değil kardeşim ya. Bu doktorun vereceği bir cevaptır. O cevabı doktordan gidip soracaksınız. İbadeti bilen, ibadetin bir insan hayatındaki önemini, karşılığını bilen bir doktora gidip sorarsınız. O eğer size oruç tutamazsın diyorsa tutamaz. Hı hı. Onun bedelini verirsiniz. Fidye olarak verirsiniz. Ama ihtimalli %50 durumları varsa Allah-u Teala diyor ki her halükarda oruç tutmanız eğer gerçeği biliyorsanız sizin için çok daha hayırlı olandır. Bakara suresi 184. ayetin son cümlesi oruca hayırlılık isnat eden, 183. ayeti de orucu bir iman eylemi olarak tanıtan buyruklarla önümüzde durmaktadır.
Peki ya, hocam çok az vaktim kaldı. Yarın da bayram. Bayram mesajınız ve son sözlerinizi alayım.
Ben hiç lafı bayramla ilgili uzatmak istemem. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Hani işte Filistin'de kardeşlerimiz katledildi, katlediliyor. Depremde felaket yaşayan kardeşlerimiz var. Başka sıkıntılarla yüz yüze gelen pek çok insan var. Ben bayramın hak edilmişliği noktasında bir durum değerlendirmesi yapsın insanlar isterim. Ama bayramı sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar bayram olarak algılamayı kıymetli bulurum. Siz seviniyorsunuz da mühim olan kaç kişiyi sevindiriyorsunuz oradan bakmaktır. Sevindirdiği kadar sevindiği değil, sevindirdiği kadar bayramı hak etme yolculuğudur bizden beklenen. Şahsen yolculuğumu onun üzerinden yürütürüm. Bu bayramın bir adı fıtır bayramıdır. Bir adı fıtrat bayramıdır, bir adı iftar bayramıdır, bir adı Ramazan bayramıdır. Ama bu bayramın bir adı daha olsun. Bu bayramın asıl adı Kur'an bayramıdır. Bizim iki bayramımız var dini olarak. Biri Kurban bayramı, biri de Kur'an bayramıdır. Kur'an bayramı Ramazan'da Kur'an'la buluştuğumuz için, Kur'an bize bu ayda indirilmeye başlandığı için bu ayı Kur'an ayı olarak görmek, bayramını da Kur'an bayramı diye tanımlamak bence maksadımızı ortaya koymaya yetecektir. Kardeşlerime hayır üzere bir ömür, bayram tadında bir hayat diliyorum. Ve bu programın yapılmasına imkan veren bütün kardeşlerime de, bütün yöneticilere ve bütün planda her yerde görev yapan kardeşlerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten elinize sağlık. Siz de hakkınızı helal edin.
Sağ olsun.
Gerçekten yani geldiniz, yoruldunuz. Uzun bir maraton ve çok sevdiğimiz bir dostu uğurlar gibi de hüzünlüyüz aynı zamanda. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir kusurumuz olursa, olduysa affola diyelim. Dilimizin dönmediği bir kusurumuz olduysa. Ben de bu programa fırsat veren başta yönetim kurulu başkanımız Necat Gülseven ve genel yayın yönetmenimiz Deniz Gülay olmak üzere bu yayında emeği geçen, yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hummalı bir çalışmanın ürünü oldu. Allah bir dahasına da kavuştursun inşallah diyoruz. Ve hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.